Merhabalar, Hayat Bazen Podcast serimizin 3. sezon 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hale.
Ben Pelin. Biz bu sezon Tiffany Watt Smith'in Duygular Sözlüğü kitabının izinden giderek A'dan Z'ye duyguları konuşuyoruz.
Sadece duyguların tanımlarını değil, yaşamda, sanatta, edebiyatta, bedenimizdeki etkilerine de bakıyoruz.
Ve geldik Ö harfine. Öfori. Ne demekmiş Hale?
Öfori, benim hiç duymadığım bir kelimeymiş, bir kere önce onu söyleyelim. Öfori kelimesi Türkçe'de sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik anlamına geliyormuş.
Valla ben biliyordum öforinin ne olduğunu. Hatta ama Türkçesi öfori değil de eforya hani gibi söylüyordum, İngilizcesini sanki okur gibi. Bu tanımını yapacağım o yüzden, ama aslında bendeki anlamı da biraz daha karşılığı farklı. İlk ben öforya diye bir parfümden bulup parfüm ne anlama geliyor bu diye bulduktan sonra öforik insan gibi bir tanımı duyduğum arkasına bir dizide, Larry David'in bir dizisindeydi sanırım, ve onun üzerine ben de böyleyim deyip kendimle de biraz eşleştirdiğim bir duygu oldu bir süre sonra. Ama tanımına bakınca biraz daha farklı gelebilir, o yüzden önce bir tanımını yapalım. Aşırı abartılı bir mutluluk duygusu olarak geçiyor. Bu insanlar kendilerini dertsiz, kaygısız, stressiz hissediyorlar ve normal duygusal tepkilerde ortaya çıkan duyguların ötesinde anormal derecede bir aşırı mutlu olma hali. Şimdi ben böyleyimdir demek gibi oldu ama anlatacağım birazdan nerelerde aslında böyle hissederek bir şey üretime geçiriyor beni bu duygu. Birazdan oraları yine konuşuruz.
Evet, öfori, zevk ve heyecan ve yoğun refah ve mutluluk duygularının deneyimi ve etkisiymiş. Bu etkiyi egzersiz, kahkaha yogası, müzik dinlemek, müzik yapmak, dans etmek, sanatla uğraşmak gibi bazı doğal aktiviteler, ödüller ve sosyal aktivitelerde duyguyu ortaya çıkmasına ve yükselmesine sebep oluyormuş.
Zaten insanların bunları yapmak istemesinin sebebi de o duygu olmuş oluyor.
Evet, aslında. Mesela koşmak, yani yüksek tempoda koşmak, evet. İşte doğada koşmak,
hareket etmek. O serotoninin etkisi aslında gibi duyuluyor ama biraz farklı yanı da var bence öforinin.
Evet. Bir de bu duygudan muzdarip olmaya yatkın, daha risk altında olan gruplar varmış. İşte uyuşturucu bağımlıları, bipolar hastalıklar, şizofreni hastaları, kafa travması geçiren insanlar, aşırı alkol tüketenler, yoğun stres altında olan kişilerin efori görme, efori duygusunu hissetme olasılığı çok daha yüksekmiş.
Bu da başka bir ya. Bunu bağımlılığın, belki de o bağımlı olduğun maddeye ulaştığındaki histen mi bahsediyor? O hissin peşinde koştuğu için aslında efori bağımlısı olmuş oluyor.
Sadece bu duygu varmış gibi yaşıyor.
Evet, o duyguya ulaşmak için. Evet, aslında 17. yüzyılda giriyor İngilizceye bu kelime ve o zaman daha fiziksel ve duygusal memnuniyeti ifade ediyorken, çünkü Yunanca eu-i demek, fareinde kalmak, durmak anlamına gelen bir sözcük, tam olarak iyi kalmak anlamına gelirken, bugün hani iyiyim ifadesinin anlatımı gibi düşünebiliriz. I'm okay.
Evet.
Hani iyiyim gibi bir anlama geliyorken sonra değişmiş işte bu noktada.
Evet. Şimdi ne kadar basit bir kelimeye indirgenmiş. Şimdi Alp mesela düşüyor. Eğer canı yanmamışsa böyle kalkıp parmağında okey işareti yapıp şey, ben iyiyim. İyiyim. Sorun yok. Yani hani yok, kısacık ve durumunu anlatıyor ama. Bazı insanlarda hiç anlamlandıramadım. Böyle bir coşku, bir neşe hali olur. Benim sinirimi bozan da bunun varoluşsal olması. Hep mutlu, her daim mutlu. Yani çok sinir bozucu bir mutluluk. Çünkü ben sabahları mutlu bir insan olmam. Gerçi anne olunca o biraz değişti ama hiç hayatım hocam böyle sabah kalkıp günaydın bir insan olmadım ben yani. Bir saat ancak kendime geliyorum. Ama o insanlar işte öyle olmuyorlar. Onlar öyle günaydın diye ışıldayarak yaşıyorlar hayatı. Hep neşeli, hep mutlu ama sanırım öfori bunun kat be kat üstü bir duygu. Yani tam olarak karşılıyor mu bilmiyorum.
Ya emin olamadım. Bence o değil. Çünkü ben de o insanları görüp bir özenirim falan. Böyle başlasak, hep böyle olsa ya günümüz diye, ama bu bence o değil. Çünkü o bir varoluş hali. O her duruma böyle davranıyor. Yani yapısı böyle. Ama hani mutlulukta da konuşmuştuk. %50'si genetik diye bir açıklama, bir çalışma da vardı mutluluğun. O gibi bir şey sanki. Doğuştan mutlu olan ne olsa mutlu davranıyor gibi. Ama öfori bir duygu ise, ki mutluluğu da duygu olarak ele aldığımızda değişiyordu durum hatırlarsan. Öfori de bir duygu ise diğerleri gibi gelip geçici olacak. Yani bir ihtiyacıma hizmet edip ondan sonra da o ihtiyacımı gerçekleştirdiğinde sönüp gidecek. Ben biraz bu öforiyi gaza gelmek diye bir argo tabire benzetiyorum. Yani tek başına da hissetmiyorsun aslında her zaman. Yani bir grupla birbirini etkileyerek içine girilen coşkulu bir ruh hali de oluyor bu. Ya da yalnız başıma hissetsem de sonrasında herkes arayıp biliyor musunuz ne buldum ben, ne yaşadım falan gibi böyle bir o coşkuyu paylaşasım geliyor. Ve ben bu duyguyu, bu hali yaratıcı çalışmalardaki ilhama benzetiyorum.
Sen anlatınca benim aklıma da şey geldi. Bir takım maçı kazanıyor ama bütün bir taraftar kitlesi evet, sokaklarda gibi. Sabahlara kadar eğlence. Evet, evet. Yani hani değil maç. Yani, hatta ya oynayan oldu. Futbolcular gitti yataklarına yattılar, uyudular belki ama siz hala sokaklarda
eğleniyorsunuz. Tam da o efori. Çünkü orada bir arada olup aidiyet hissini de yaşıyor evet, orada.
Ve topluca katılım var.
Topluca evet. Kitapta da hatta öyle bir bölümden de bahsediyordu. Yani ben açıkçası efori hissettiğimde tüm dünyada kötü giden her şeyi çözebilecekmişim gibi böyle bir güç gelir bana. Böyle bağırdım dünyaya, hey buldum bakın ne buldum, hani hadi hepimiz hani herkese duyurayım ki herkes bunu yapsa bütün dünya değişecek, öyle bir enerji hissederim tabii.
Güzel bir enerji bence.
Son öyle gitmese de başı iyi, bununla çıkmak yola iyi geliyor
sana. Evet, duygular sözlüğünde ise bu duyguya şöyle bir yer vermiş: baş döndürücü ve bulaşıcı, kalbimizi büyütüp fırfır döndürüyor. Bir aşk hikayesinin nefesini kesen ilk haftalarında hissediliyor ya da gece yabancı bir şehrin yarattığı zihninizi canlandıran sarhoşlukta. Her yer ışıl ışıl ve birbirine bağlı gibi geliyor. Dünya parlıyor. Hatta kokular ve renkler bile daha yoğun. Aşkın ilk günleri gibi. Karşısındakinin henüz kusurları görünür değilken ki, henüz bir şeyler batmazken hali gibi geldi bana. İlk kez gittiğim bir yerin, tatilin sadece güzel yanlarına kapılma hali var ya, işte sanki öyle gibi. Böyle partilerin başlangıç hali gibi. Partiye giriyorsun, her şey ışıl ışıl, keyif, böyle oley evet. Falan. Coşku, heyecan, keşif, eğlence hepsi bir arada. Her evet. Şey dorukta.
Ta ki işte o gerçeklerle yüzleşene kadar. Şimdi düşünsene Alem. İnsanlar bir işe, fikre, üretime başlarken onun getireceği tüm zorlukları düşünüyor olsalardı en baştan. Bunu başlamak kolay olur muydu? Yani ben mesela şuna benzetiyorum. Düşün, bir gölet görüyorsun. Pırıl pırıl bir su, berrak böyle ta dibi görünüyor. Sen de çıkarıp ayakkabını, çorabını doluyorsun içine. Ama yürürken bir fark ediyorsun, adım attıkça bulanıklaşıyor ya, aslında bir sürü pislikler varmış da dibine çökmüş, ondan böyleymiş filan, hareketlenip iyice suyu kötü görünmeye başlıyor bir süre sonra. Ama girdin ya, artık yürümeye devam ediyorsun, bir yere gideceksen oraya ulaşıyorsun filan. Ama ilk başta böyle bulanık olsa hani girmem ben o suya. Ay pismiş deyip vazgeçebilirim. İşte o suda, yani bulanık olsa giremeyeceğin o suda yürümenin sebebi işte efori. Yani bir işe başlarken o bulanıklıkları görmemek o işe başlamanı sağlıyor. Böyle bir sanki gerçekleri görmeyip sadece güzel şeyleri görerek bir suya atlamak hali gibi. Bence efor olmasa kimse bir işe başlamaz gibi geliyor. Lazım bir duygu yani.
Yine senin bu söylediğin beni o kadar alakasız bir yere götürdü ki. Bakalım alakayı kurabilecek miyiz? Böyle içip bar çıkışı, hemen zaten o barların olduğu sokakların yanlarında böyle işte karşısında falan dövmeci dükkanları olur.
Ay deme ya.
Tweet'i içip yaptıran insanlar. Aşka gelip o güzel evet. Müzikleri duyup böyle gaza gelip çıkıp ulan ben de koluma bu dövme yaptıracağım diyen insanlar var.
Evlenen var.
Evlenen var. Tabii. Los Angeles diye isim evet. Geliyor. Evet. Kumarhaneler. Kumarhanelerde. Evet. Yani gidip oralarda. Mesela yine öyle bir coşkun duyguya kapılıp bunun nakşedeceğim koluma, omzuma.
Evet, işte tam da o duygu.
Evet. Ya benim çok özendiğim bir duygu olabilir. Çünkü en azından bu duygunun kısa süreli hazını yaşamayı çok isterim. Böyle dertten, kederden, işte o sıkıntıdan böyle onları bir kenara koyup bu duygunun içine atlamayı, yaşamayı çok isterim. Çünkü ben çocukluğumdan beri öyle biri değilim. Ben her şeyi böyle en detayına kadar görmeye çalışan, işte kusurları, olumsuz tarafları analiz etmek sanki benim görevimmiş gibi. Ya mutluluk kadar beni mutsuz edecek şeylerin neler olduğunu önceden analiz etmek istiyorum. Ki bu beni yeterince hani çok fazla üzmesin, korkutmasın.
Hazır olmak
istiyorum. Hazır olmak aslında istiyorum.
Bence evet. Negatif değil evet, ama evet. O başlamanın heyecanını da yaşanmazsa biraz, söndürür. Evet, evet. Yani söndüren o enerjiye şey. De ihtiyacı var insanın başlamak için. Evet, bunları yani, düşününce başlayamayabilirim. Ben mesela bunları düşününce başlayamıyorum. Ve bana hep bunlar hatırlatıldı. Ben böyle heyecanla çıktım mesela bir yola. Bana birileri dedi ki ama bak o yolda şu var. Böyle gidersen bu olur. Bir dur, bir sonra yavaşla bu böyle. Hep bir bunu bana birilerinin yapması gerekti. Ve ben artık bunu otomatik kendime yapar hale geldim tabii ki bir süre sonra.
Ama işte benim durumumdaki maalesef şu. Ben küçük bir kız çocuğukenden beri böyleyim. Yani işte böyle doğum günü için giyinmiş. Gününden de öğrenmedim ben. Böyle işte yan saçları tokalı böyle kurdeleli falan. Tam pastamı üfleyeceğim. Çok heyecanlıyım ve içimden şöyle bir ses geliyor. Şimdi bir daha bunu üflemek, bu anı yaşamak için bir yıl bekleyeceksin. Niye? Ay, ya? Üfle yani değil mi? Ama hatırlıyorum bunu yani.
Gerçekten mi? Evet. Çok küçükken mi böyle? Bayağı doğuştan böyle getirdim ben,
evet,
bunu diyorsun.
Evet evet. Ve muhtemelen çocuğuma da taşıdığımı düşünüyorum.
Anda kalamamak.
Ya anda kalamamak ders mı bir... bilmiyorum. İşte, ta bir yıl sonrasını hesap etmek belki de yani. Ve yani böyle ağız dolusu güldüğüm tabii ki gençlik zamanlarım oldu. İşte dans ettiğim dönem var.
Ben mesela çılgınca seni öyle tanımıyorum. Hiç o kadar da yani. Ama şunu şimdi biliyorum. Öyle değilim, yani sana tabii. Mesela bir işe başlarken sana danışırım.
Hı-hı.
Çünkü bana artısını eksisini söylersin. Ya bak bunun, evet, sonrası bu olur, şöyle olur filan. Ama şunu da yaparsın. Yaparsın sen Pelin de dersin bana.
Derim. Mesela. Artık o, evet, o level'a geçtim. Zaman. O kadar kitabı boşuna okumamış olmalıyım yani. Ama öyle bir yapım vardı. Bir şey, en güzel anın, en güzel tatilin içerisinde, ya şurada da kanalizasyon kapağını açık mı bırakmışlar, oraya biri mi düşer, hani iyi kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Tabii ki bu anne olunca da
o, evet, ekstra bir annelik şey. Annelik paketinden gelmiş o etkiyi. Bana da işte geldi, o kadar öfürük davranamam çocuklarım varken. Ya ama işte, oluyor arada bir de yaptığımız. Yani mesela biz, arkadaşım Gizem, mesela o da çok, ben öfürük olduğunu düşünüyorum onun da. Ve ikimiz bir araya gelince çoluk çocuk gözümüzün görmediği, çok eğlendiğimiz, sonra da ya biz iyi ki bir şey olmadı ha diye, hani iyi ki başımıza bir şey gelmedi diye eve döndüğümüz günler oluyor. Kaptırmışız çünkü anın eğlencesine. Çok da planlamamız olmamış. Hep yapmıyoruz ama arada bir böyle, evet, de olabiliyor.
Ben de işte bunu öğrendim büyürken. Kendimde bu şeyi. Tiyatro da zaten buna çok izin veren bir ortam değil. Dans zaten buna izin veren. Drama buna çok izin veren. Evet, bir planı kurgularsın atölyeyi. Ama sonuçta yaşantıya da bırakırsın kendini.
Evet, evet.
Dolayısıyla
evet,
seçtiğim, evet, işler aslında çok da buna uygun değil. Yani belki daha masa başı insanı olsam daha az risk ve daha çerçeveli. Değil mi? Benim
programcı falan olsam mesela, bu söylediğinle.
O zaman belki daha mutlu olacağım ama ben yine de riski olan tarafa gitmişim. Evet, onun içinde de belki, evet, evet,
evet, evet.
Aynen öyle.
Ama yani evet, bilmiyorum. Ben sana bir öfori reçetesi yazayım.
Ya sen bana her sabah
akşam bir öfori
uykudan önce ben bir doz alayım. Evet, doktorlar ve ruh sağlığı uzmanları ne demiş olabilir bu konuda?
Şimdi baktık buna. Yani özellikle 17. 18. yüzyılda ağır hastalıklar geçiren hastalar yemekten hani kesilirler ya, yeme içmeden kesilirler. Onların işte böyle canı bir şey çekmeye başlar. Ay hadi kalksam da şunu mu yesem, şuraya mı gitsek falan dediği an aslında öforinin geri geldiği aşama olarak tanımlamışlar. Ha, yaşıyor yani, yaşayacak, devam edecek, kalkıyor.
Bırakmadı gibi. Pes etmedi.
Pes etmedi gibi. O gelen o hale öforia demişler mesela.
Hı hı.
19. yüzyılda zihinsel hayatlarımızın sınırlandırılması ve çeşitli hastalık tanılarına bölünmesinden sonra öforinin altında sınırları aşma ve aşırılık anlamları oluşmaya başlamış. Daha çok öfori o anlama gelmeye başlamış kullanım olarak.
Evet. Bir de sanki bu bipolarların bir depresif bir de mani hali vardır. Evet, iki, evet, uç kişilikte. O mani hallerinde koşar. Benim öyle okuduğum bir kitap vardı. Bütün şehri koşuyor. İşte çeşmelerin etrafında koş. Öyle bir mutluluk ve coşku hissiyatı geliyor ki onu durdurabilmenin tek yolu koşmak. Evet. Gibi.
Ya şimdi bizim kitabımız da zaten birçok yani bugün duygu diye söylediğimiz şeylerin bir kısmının hastalık belirtisi ya da bir tanı, işte melankoli falan bile aslında bir tanı, hı-hı, olabiliyorken işte bu duygu olarak görüyoruz şimdi artık daha günümüz dünyasında içinden geçebilir hale geliyor, hastalık değil de.
Hı-hı.
Biraz öfori de öyle gibi günümüzün şartlarında daha uyum sağlamış hali yani. Her an yaşanabilecek, evet, bir şey gibi. Ama gerçekten patolojik boyutta bunu yaşadığını düşünsene. Gerçekleri hiç görmüyorsun. Sürekli böyle bir efori halindesin.
Çok yorucu bir şey bence.
Evet evet. Yani bu şey gibi geliyor bana. Kırmızı ayakkabılar masalının
hiç duramayan
ayakkabıları yani giyip dans eden,
evet, hiç durmadan kızın eforisi gibi.
Evet.
Çok mutlu bir şey dans etmek ama duramıyorsun. Evet. çok benziyor bence de. Eskiden bu hastalığa nasıl, bu duyguya nasıl yaklaşılmış? Fransız bir doktor var, Theodora Ribot. Duyguların Psikolojisi diye de bir kitabı var. Ve bir bölümünü ölüm eforesine ayırmış. Ribot ve pek çok meslektaşı bazı hastaların yaşamlarının sonuna geldiklerinde hissettikleri aşırı mutluluk, yani öfori duygusuna kapıldıklarını, kahkahalarla güldüklerini, yataktan fırladıklarını, kalkmak istediklerini ve geleceğe dair çok iyimser planlar yaptıklarını dan bahsetmiş. Ve bu ani öfori patlamaları yaşadıklarında meslektaşlarıyla bunu aptalca bulmuşlar. Aptalca bir neşeli olma hali diye nitelemişler. Ve buna sinirlenmişler. Çünkü ancak iyiyken iyi olmak gerekir. Aksi hastalıklı bir zevk olarak görülmüş o dönemde. Ben de buna diyorum ki yani olur mu hiç? Yani zaten öleceğini biliyor ve ne kadar
iyi olursa. Değil mi ya? Ne yapsa nasıl
ölecek? Niye karışıyorsun ki? Ha, bırak zıplasın, hoplasın, kahkaha atsın, güzel şeyler izlesin, onu güzel yerlere götürelim. İşte ne bileyim, deniz kenarına gitmek istiyorsa gülsün, eğlensin. Ya bunun ne olacak ki yani? İşte
aptalca bulmuş. Düşünsene ya.
Evet, bir çünkü şey diyor, yani mekanizmadan çıkmış o düşünce.
Yani ölecek mantıklı. Akıllı olmasını bekliyoruz
filan. Tabii. Evet.
Ya hayatın sonuna gelmiş ama akıllıca şimdi bir
gerçekten iyi ki tıp ilerlemiş. İyi ki bilim.
Şimdi duyguları artık hep kabul ediyoruz ya, yaşıyorsa öyledir evet. diye bir noktada görüyor.
Ve doktorlar artık daha çok duygularımızı, yaşam biçimimizi daha fazla hastalıklarımızın sebebi olarak görüyor ya artık. Diyor ki evet, böyle belin ağrıyor ama bu hem yükünden dolayıdır, hem işte sürekli bilgisayarda oturmak, hem de duygusu. Hani duyguyu da katıyor
artık. Öfori olsa ağrımayacak belki diyecek orada. Evet. Şimdi ölüm anında son gidiş bir gülümsemeyle gitmek, neden yani bunun kötü bir şey olduğu
evet.
düşünülmüş bilmiyorum. Bana şey geldi, bana da çok saçma geldi.
Yani. Evet, 1926'da Cottrell ve Wilson adlı iki doktor ileri seviye MS teşhisi konmuş hastaların 2/3'ünün süre gelen bir huzur ve neşe içinde olduklarını tespit etmişler. Bugün aynı hastalıklardan muzdarip olan hastaların sadece %13'ü öforiye yaklaşan duygular hissediyorlarmış ve daha çok depresif hissediyorlarmış kendilerini. Eskiden daha bu arada fazla hissediyorlarmış öfori duygusunun. Bilmiyorum,
belki filan mı veriyorlarmış?
Olabilir. Belki bilmiyorum. Şey de diyor mesela kitabımızda, inanç eksikliği, işte daha çok hastane, artık ölüm ya da işte ağır hastalıkları daha çok hastanede işler hallediliyor. Eskiden daha çok evin içindeydi, hayatın içindeydi gibi. Ve MS hastalarına verilen ilaçların da bunu tetikleyebileceğini söylüyor. Ben ne olduğunu anlamak için şöyle birazcık daha detaya girmek istedim ve Adam Zeman'ın Bilinç Kullanma Kılavuzu adlı kitabına denk geldim e-kitaplarım arasında. O da diyor ki bu ağır hastalıkları olan insanlara afyon ve türevi bir takım maddeler ve ilaçlar veriyorlar. Bu da ağrıya sebep veren o rahatsız edici tepkileri sakinleştiriyor ve efori ve dinginliğe neden olan hormonları da harekete geçiriyor. Evet. Bunun en azından kısmen de olsa orta beyin hücrelerindeki dopamin salgısının artışıyla gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu da limbik sistemi, yani dolayısıyla duygularımızı etkiliyor. Belki de senin dediğin gibi ilaçların etkisiyle.
Evet, yani serotonin öncüsü, dopamin öncüsü olarak da işliyorsa, afyon benzeri bir yapı varsa. Çünkü bazı hastalıkların gerçekten o hastanın sakinleşmesi dışında, kendini iyi hissetmesi dışında da bir çözümü yok.
Bir şey yok.
O yüzden onu iyi hissedeceği noktada tuttuğunda aslında orada iyileşiyor. Sen bunu şey yaptığında da, hani güne böyle başlayan insanlar var ya deyip böyle bir coşkuyla bir cümle kurdun ya. Şimdi sen tiyatrocusun. Aslında böyle de başlayabilirsin. Ve şöyle de diyorlar. Fake it till make it diye bir laf var yani. Yapana kadar sahtesini yap. Bir süre sonra sen aslında güne öyle başlamaya da başlıyorsun. Şimdi ben embodiment kongrelerinden, işte eğitimlerinden çıkmış bir halden de buradan baktığımda. Şimdi bu hastalığın da yani çözümü yok. Ölümün de çözümü yok. Yahu bırak yani, bir eğlen, bir rahatla. Zıpla, yani güne de yaşasın. Bugün harika bir günde. Hiç çok kötü bir gün bile olsa. Sen bunu söylet. Bedenine de söylet. Bir gün, yani bir ay sonra güne iyi başlıyor olacaksın belki de hali.
Evet. Belki bu kameralar varmış gibi yaşamak.
Evet. Yani bu kameralar varmış gibi de değil mi? İşte dediğim gibi o fake it till make it. Bence çok güzel bir buna da açıklama olabilir. Yani bir hastalıkla baş ederken de, onun içindeyken, çözüm de yoksa.
Evet, bu bir yol olabilir.
Evet, yani ne yapayım? Evet. Ben de bir öforya yaşayayım ve yalan bir mutluluk bu. Hani anlatabiliyor muyum? Gerçeklikle temas ettiğinde puf, diye sönecek bir mutluluktan bahsediyoruz. Evet, evet. Ama insanın buna o kadar ihtiyacı var ki bazı anlarda. Hani yalandan da mutlu olsan çünkü bir süre sonra o mutluluk seni bir şeyleri değiştirebilir, güçlü bir pozisyona doğru getirebiliyor.
Evet, ya da yas çeken ya da gerçekten ağır hasta olan bir yakınımıza yardım et, yani yanında olma durumu var ya, o durumda da belki tabii, bilinçli bir seçim
gözün olabilir. Gözün önüne geliyor mesela, onun etrafını dolaşıp böyle bir aa canım nasıl, aa bugün harika görünüyorsun, evet, ay saçına da şu şeyi takayım, tokayı takayım, bak evet, çok yakıştı diyen bir karakter geliyor gözümün önüne mesela. Evet, evet. Bu tamamen işte öfori hali, gerçek bir mutluluk yaşıyor olamaz o. Çünkü hasta birinin yanındasın, üzgünsün, yas duyguları var, kayıp mı değil mi belli değil. O yüzden tam da bu, yani sahte mutluluk diyebiliriz bu öforiye. O yaratıcı sürecin başındaki de bu. Gerçekliği görmek istemiyorum. Önce bir hayal kuracağım çünkü ben.
Ve inanıyorsun, inanacağım. Evet, önce inanacağım. Önce bir
hayal kurup inanacağım böyle olur, sonra da böyle olur, sonra da Allah şu ödülü alırım ben sonunda falan deyip o başladığında yolculukta. Çıkan zorlukları da aşacak enerjiyi, potansiyeli görebilir insan. Bence kendinde.
Evet, bence de.
Ve sessizlik.
Ve sessizlik. Notlarıma bakıyorum bir anda. Sözümüz bitti.
Yani çünkü tam da geldiğimiz yere dokunmuş olduk. Evet. Aşırı mutluluk değil de sanki sahte mutluluk.
Evet. Goethe Euphorion'un sonuna bir Icarus yorumu koymuş. Ölçüsüz arzu ve ataklık sonucunda kuyruklu yıldız gibi geçip gitmesi hızlı olur demiş. Ve şöyle bir şey var. Öyle işte kanatlarım açılıyor. Oraya gerekli, benim için gerekli. Bırakın uçayım artık. Kendini boşluğa atar, açılan giysisi onu kısa bir süre boşlukta tutar, başı aydınlanır, ardından ışıktan bir kuyruk belirir. Evet, evet ya bu buralarda şey lazım. Edebiyattaki işte. Evet. Aşırı coşkunluğun bir yıldız, kuyruklu yıldız gibi kaybolup
gitmesi Evet. Yani edebiyatta bu örnek çok vardır ya, ama o insanın içindeki o eforiyi de ben severim. Ya Icarus'un o hali müthiş heyecanlı bir şey. Yani ona halbuki bir icada dönüştürecek bir öncüye, bir dur gel bu fikrini gel masaya koyalım. Üstüne kaç kat çıkacağız, ne yapacağız denecek bir öğretmene, bir kılavuza, kolaylaştırıcıya falan kılavuza ihtiyacı var aslında o noktada. Biraz öyle bir eşliği olmazsa euforinin gerçekten insanı delirtebilecek bir yere götürüp Yani
işte, o coşkunlukla.
Diyor ya bazı edebiyat eserlerinde de. Toymuş.
Toymuş evet.
Yani gibi bir yer. Ben sanattaki yerini ele alırken hani bu eser bunu anlatmış değil de şöyle ele almak istedim. Bana bunu yaşat, bana bu duyguyu yaşatan eserler.
Farklı bir bakış açısı.
Evet. Evet. Yani ben onlarla temas ettiğimde euforiya hissediyorum. Bir sürede gitmiyor. Etkisinden çıkamıyorum. Ben de işte o eserle karşılaştığımda resim yapmak istiyorum, yazmak istiyorum, o filmdeki gibi yapmak istiyorum. Bir çıkıyorum, oradaki karakter gibi davranıyorum, onun gibi konuşuyorum. Hani öyle olursa sanki öyle dünya düzelecek gibi hani gibi bir yere. Yani ben de bir harekete geçecek öfori duygusu yaratıyor.
Esinlenme duygusunu harekete geçiriyor.
Evet. Dedim ya ilhama çok benzetiyorum diye. O yüzden mesela bana euforiya yaratan ressamlar, empresyonist yani izlenimci ressamların hemen hemen hepsi bunu yaşatıyor. Çünkü onlar da zaten çıkıp bir şey izleyip yaşadıkları duyguyu oraya aktarmışlar aslında. Manzaraya bakmış, manzaranın aynını yapmamış da ondaki duyguyu içine katmış. Matisse öyle, Van Gogh öyle, Monet öyle. Ayrıca mesela daha hani günümüze doğru geçtiğimde ya da daha modern sanata baktığımda Kandinsky. Ona baktığımda o renkler bana bu duyguyu yaşatıyor. Ya ben de yaparım da dedirtiyor aynı zamanda. Coşkunluk hissettim. Evet, evet. Filmlerden mesela Forrest Gump. Yani Forrest Gump benim için böyle moralim, şeyim, yaratıcılığımın falan da düştüğü bir noktada aç izle. Hemen yükselsin. Çünkü hayat güzel duygusunu da yaşatıyor bana.
Bana Amir Han'ın filmleri biraz öyle hissettim. Evet. Yani Dangal mesela. Yani evet. Yoksulluk, çaresizlik içerisinde müthiş bir mücadele ve bir koşma azmi içerisinde bana böyle beni gaza getiren filmler.
Evet, evet. Matrix de öyledir benim için.
Evet. Ya Matrix benim için böyle şeydir. Hep içinde daha ne bulabilirim diye izlemekten anı yaşayamadığım filmlerden biridir. Ne o gizli mesaj mı var? Şey bulacağım. Bulmam
evet, lazım evet, değil. Evet doğru. O biraz öyle çok... ama ben bittiğinde hep böyle şey hissediyorum kendimi. Dünyaya dair bir sorgulayan, bir aslında her şey sahte miydi, kodlar, biz aslında ne yaşıyoruz?
Evet bana da vay be dedirten bir film oldu.
Evet. Yes Man.
Evet.
Jim Carrey'in. Evet. Yani benim yine çok izlediğim ve bittikten sonra tamam ya buldum. Tamam her şeye evet diyormuşuz işte hayatın çözümü buymuş.
Gibi. Onun bir filmi daha var bu stüdyo ortamında. Neydi o film?
Truman.
Evet mesela Truman o film Show. Bana kesinlikle bunu yaşıyor. O adamın o coşkun hali ama.
Ha, çıktıktan bir... sonra. Ha, evet. Doğru. Doğru. Biraz yani Jim Carrey zaten genelde de öfürük, o bir karakter ya büyük büyük o duyguları yaşama şekliyle de.
Peki kitaplar, edebiyat, romanlar.
Sen ne okuyorsun bu ara Halicim? Elinde ne var senin bu ara? Ne paylaştın en son gördün
mü? Ben evet onu? Salinger okuyorum bu ara. Evet. Niye bilmiyorum.
Çünkü ben seviyorum.
Evet diye. Sen çok seviyorsun.
Ama sen o kadar sevememişsin.
Evet yani şey... Şans veriyorum kendime. Salinger'a değil tabii ki. Kendime
evet evet konuda. Ya ben dedim ya bu konuda hiç ne kimseyi ikna edebilirim ne beni ikna edebilirler. Seviyorum.
Hı-hı.
Sorgusuzca, sualsizce
seviyorum. Benim de var öyle yazarlarım.
Salinger o yüzden benim için öforeyi yaratan. Bitirdiğimde okurken bir satır bile okusam beni mutlaka etkileyip hemen ben de yazayım. Ya da ha, şöyle güzel, yapayım. Böyle davranış falan. Hemen çok çabuk etkiler beni. Ne o yüzden eforik yazarlarından biri o. Biri Barış Bıçakçı. Barış hı-hı. Bıçakçı'yı da okur okumaz hemen. Harekete yani konuşmam geçmek. Bile değişir.
Hı. Ay ne güzel.
Hayatın bakış açımı bile. Birden deri tık diye bir başka bir moda geçirebiliyor beni. Öyle.
Demek ki senin için şifa niyetine yazarlar bunlar.
Evet. Yani şeye düşsem, ıssız adaya düşsem yanına.
Bunları alırım.
Eforik eserler olur. Leyla Erbil öyle.
Hı.
Leyla Erbil'de de o zeka var. Yani o yüzleştiğin, gördüğün o. Bunu nasıl düşündü, hayal etti, yazdı bu kadın diye böyle bir hayranlık duyuyorum. O da böyle.
Evet. Ben böyle dünya klasiklerine bakmak istedim. Orada hemen karşıma Madame Bovary çıktı. Onun o 19. yüzyıldaki. Eforik
karakter.
Evet. Yani işte o güzeller güzeli Emma'nın hayalci, gerçeklikten kopuk, okuduğu aşk hikayelerine fazlaca kendini kaptıran uçarı ve romantik karakteri geliyor aklıma. Flaubert de dünya edebiyatına hediye olarak bu karakteri vermiş bence. Çünkü hayalci ve mantıktan çok uzak. Ve kolay kolay da tatmin olmuyor. Ama kendini aşkın, o anın içine de bırakabiliyor, atabiliyor. Mutluluk sarhoşu bir kadın Emma. Sonra divan edebiyatı benim çok çok böyle detaylı bildiğim değildir. Ama hani okuduğum lisede hatırladığım Fuzuli'ler, Baki'ler falan. İşte Leyla ile Mecnun'lar da. Böyle işte hem ilahi olana duyulan aşkla hem de beşeri olan aşk arasındaki bu kendini kaybetme, şarap içip kendinden geçme, kendini yollara vurma, dağları delme. Hani aşkından artık o coşkun duygudan ne yapacağını şaşırma hali. Biraz divan edebiyatında da izlerini buldum bu duygunun. Böyle Pelin'cim.
Evet. Bence çok güzel örneklerle de sen eforik karakterleri de işaret ettin. Ben kendimi onlara benzeten yanlarımı buldum. Biraz toyluğa işaret ediyor gerçekten şimdi sen bunları da söyleyince. O romantik ve toy bir hali de işaret ediyor. O yüzden bence burada kapatabiliriz bölümü.
Bence de. Nefes gayet konuştuk. Güzel oldu.
Evet. Görüşürüz.
Evet, görüşmek üzere.